Ayrım 5. Motosiklet Günlükleri. Ernesto Che Guevara. Sayfa 59. La Gioconda'nın gülümseyişi. Maceramızda yeni bir dönemdi bu. Üstümüzdeki tuhaf giysiler ve astımlıymış gibi hırıldamasıyla misafir olduğumuz yerlerin sahiplerinde merhamet duygusu uyandıran külüstür La Paderosa 2 nedeniyle insanların ilgisini çekmeye başlamıştık. Aynı nedenlerle yolların beyefendileri olduğumuz da söylenebilirdi. İnsanları etkilemek amacıyla ceplerinde ünvanlarını gösteren kartvizitlerle dolaşan o eski seyyah aristokrasisine dahildik. Ama hepsi buraya kadar. Şu an artık sadece sırtlarında bohçalar, üstlerinde ise yolun kirini her yerlerini kaplayan bir tabaka halinde taşıyan ve önceki aristokratik şahsiyetlerinin sadece birer gölgesi olan iki serseriydik. Kamyon şoförü bizi şehrin üst kısmında yol üzerinde indirdi. Biz de pılımızı pırtımızı toplayıp gelip geçenlerin alaycı ya da kayıtsız bakışları altında bitkin bir şekilde caddeden aşağı sürüklenmeye başladık. Uzaklarda kasvetli ve davetkar bir deniz, yaydığı kurşuni bir kokuyla burun deliklerimizi doldurup bizi kendine çağırırken, limanda gemiler baştan çıkarıcı bir şekilde hafifçe parlıyordu. İlk önce ekmek satın aldık. Aldığımız ekmek o anda bize pahalı gelmişti gerçi ancak kuzeye doğru gitmeye cüret ettikçe aslında ucuz olduğunu da şaşkınlıkla anladık. Alberto belki çok yorgundu. Ben de pek belli etmemeye çalışmamakla birlikte bitkin durumdaydım. Bu yüzden bir kamyon parkı bulduğumuzda park görevlisinin Santiago'dan buraya kadarki uzun yolda çektiğimiz korkunç zorlukların ayrıntılarıyla boğarak etkilemekten başka çaremiz olmadığını düşünüyordum. Nitekim o da bize kötü davranmadı ve tahtaların üzerinde isimleri hominisle biten bir takım parazitlerle birlikte uyumamıza izin verdi. Tek hedefimiz uyku olduğundan saniye bile kaybetmeden kafaları vurduk ve derhal uyuyuverdik. O sırada oraya varış haberimiz kamyon parkının yanındaki salaş kafede oturmakta olan hemşehrimizin kulağına gitmişti. Ve bu arkadaş uyanınca bizimle tanışıp konuşmak istiyordu. Şili'de biriyle tanışmak misafirperverlik anlamına geliyordu ve ikimiz de cennetten düşen bu talihi reddedecek halde değildik. Vatandaşımız kardeş ülkenin ruhundan kendi ruhuna çok şey katmış olduğunu kanıtlamanın hiçbir yolundan kaçınmadığı gibi kendisi de epeyce sarhoş oldu. Çok uzun zamandır balık yememiştim. Şarap çok lezzetliydi. Hemşerimiz çok kibardı. Velhasıl harika bir yemek yedik ve adamımız ertesi gün için de bizi evine davet etti. La Joconde kapılarını erken saatte açtı. Hemen matelerimizi hazırladık ve yaptığımız seyahati ilginç bulan yerin sahibiyle çene çalmaya koyulduk. Ardından da şehri keşfetmek üzere küçük bir tura çıktık. Valparaiso çok canlı bir yerdi. Büyüdükçe bir koya cepheden bakan ve aşağıdan yukarıya doğru genişleyen bir şehir olarak denize kadar inen tepelerin üzerine inşa edilmişti. Birbirlerine kıvrılarak yükselen basamaklar ve raylarla bağlanmış olan birkaç setin üzerine oturtulmuş, bükülmüş demirden oluşan tuhaf mimarisi, farklı farklı renkleri koyu kurşuniye kaçan mavisiyle karışmış evlerle zıtlık oluşturacak şekilde göz kamaştırıyordu. Adım başı rastladığımız dilencilerle konuşup, bir kadavrayı sabırla didik didik eder gibi pis merdivenlere ve karanlık kuytulara merakla baktık. Şehrin derinliklerini, içine çekilmiş olduğumuz pis havayı inceledik. Açılmış burun deliklerimiz sadistçe bir hararetle sefalet soluyordu. Gemilerin arasında İster Adası'na giden herhangi biri var mı diye bakmak amacıyla limana indiysek de, dükkan sahiplerinden topladığımız haberler pek cesaret verici değildi. Önümüzdeki 6 ay içerisinde oraya doğru gidecek bir tek gemi bile yoktu. Sadece ayda bir kez yapılan uçak seferleriyle ilgili kesin olmayan bazı bilgiler edinmekle yetinmek zorundaydık. İster Adası. Hayal gücümüz şahlanıyor, yükseliyor, ardından bir yerde durup daireler çizmeye başlıyor. Burada bir kadın için beyaz bir sevgili sahibi olmak şereftir. Sizin çalışmanız gerekmez. Kadınlar her işi yapar. Siz yalnızca yiyip için yatın ve kadınınızı mutlu edin. Bu harika yerde hava mükemmel, kadınlar mükemmel, iş mükemmel, yokluğu mutluluk verici. Burada bir yıl kalsak kim ne der? Okulu kim takar? İşi, aileyi vesaireyi kim umursar? Bir vitrinde gördüğümüz dev bir istakoz bile bize göz kırpıyor. Uzandığı maruldan döşeklerin arasından bütün bedeniyle sesleniyor. Ben İster Adası'ndanım, havanın mükemmel olduğu yerden, kadınların mükemmel olduğu yerden. La Gioconda'nın sahibi fazla güneşte kalmayalım diye bizi içeri davet ettiğinde adam bize kızarmış balıkla yavan çorbadan oluşan muhteşem yemeklerden birini ikram etti. Kapıda sabırla o hemşerimizin görünmesini bekliyorduk. Valparaiso'da bulunduğumuz süre içerisinde Arjantinli'den bir daha haber alamadık gerçi ama barın sahibiyle iyi ahbap olduk. Tuhaf bir adamdı, tembeldi ve karşısına çıkan her cins, her tip adama karşı acayip cömert davranıyordu. Fakat sattığı kıytırık şeylere koyduğu fiyatla kazıklayıp durduğu normal müşteriler de kazanmıştı kendisini. Burada kaldığımız süre boyunca hiçbir şeye tek kuruş ödememiz gerekmediği gibi, adam bize yaptığı bütün iyiliklerin üstünü bir müsriflikle kaplıyordu nedense. Bugün siz keyfinize bakın, yarın nasılsa sıra bana gelirdi. En çok sevdiği deyiş. Çok özgün bir laf değildi belki ama durumu iyi özetliyordu. Aynı günlerde Petrohue'den doktorlarla temas kurmaya çalıştık ama onların iş yerinde kaybedecek zamanları olmadığını öğrenmemiz de zor olmadı. Bizimle resmi bir görüşme yapmayı kesinlikle kabul etmediler. Sadece nerede olduklarını öğrenmiş olduk. Bugün öğleden sonra yollarımızı ayırdık. Ben La Gioconda'nın müşterisi olan yaşlı bir astımlı kadını görmeye giderken Alberto da doktorların peşine düştü. Zavallı kadın korkunç bir durumdaydı. Evin tek lüks eşyası olan birkaç iskemlenin tozuyla karışmış ve odasını dolduran ekşi ter ve kirli ayak kokusunu soluyup durmak zorundaydı bütün gün. Astımın verdiği sıkıntının yanı sıra kalbi de oldukça kötü durumdaydı. Buna benzer vakalarda yani elinden bir şey gelmeyeceğini hissettiği olaylarda her doktor bir şeylerin değişmesini dilemekten başka çare düşünemez. Bu zavallı yaşlı kadın da henüz bir ay önce hayatını garsonluk yaparak kazandığı, hırıltılarla ve hızlı hızlı soluk alıp verdiği ama hayatın karşısında yine de asilce durmasını becerdiği bir sistemde yaşanan adaletsizlikleri engelleyecek bir şeyler olsun isterdi yani. Maddi durumu yetersiz olan yoksul ailelerin böyle muhtaç durumdaki fertleri, üstü zar zor örtülebilen bir hırçınlık atmosferiyle çevrilidir. Çünkü onlar hastalıklarını kendilerine bakmak zorunda olan insanların şahsi varlıklarına bir hakaret olarak gören ve onların hastalıklarına kızan toplumun sağlıklı bireylerinin nezdinde anne, baba, abla ya da kardeş olmaktan çıkmış, artık sadece hayatta kalma savaşında tam bir yük, dahası bir acı kaynağı haline gelmişlerdir. İşte böylece yolun sonuna gelindiğinde ufukları yarından öteye varmayan insanlar için dünyanın her yerinde proletaryayı kuşatmış olan derin trajedinin tecellisini görmekteyiz. Ölmekte olan bu gözlerde bağışlanmak için mütevazı bir yakarış ve çoğu kez de aynı yakında bizi de kuşatacak uçsuz bucaksız bilinmezlikle kaybolacak olan bedenleri gibi boşlukta kaybolmuş, hükümsüz bir teselli için çaresiz bir istek görürsünüz. Saçma bir kast fikrine dayanan bu düzenin daha ne kadar sürüp gideceğini bilemem tabii. Ancak zamanın, hükümetlerin, erdemlerinin reklamlarını yapmakla daha az zaman kaybetmeleri ve daha çok, daha da çok para harcamaları, sosyal yararları olan projelere yatırım yapmaları zamanı olduğunun farkındayım. Benim elimden o hasta kadın için hemen hemen hiçbir şey gelemezdi. Sadece yemek rejimiyle ilgili basit tavsiyelerde bulundum kendisine ve idrar söktürücüyle astım haplarını ihtiva eden bir reçete yazdım. Yanımda bulunan birkaç tane Dramamin tabletini de ona bıraktım. Dışarı açık havaya çıktığımda sevimli ihtiyarın minnet dolu sözcükleriyle ailenin kayıtsız bakışlarının beni takip etmekte olduğunu hissettim. Tekrar buluştuğumuzda Alberto sonunda doktoru yakalayabilmişti. Ertesi sabah saat 9'da hastanede olmamız gerekiyordu. Bu arada La Gioconda'nın mutfak, restoran, çamaşırhane, yemek odası ve muhtelif cinste kedilerle köpeklerin işemesi için pisuar olarak kullanılan odasında rengarenk bir insan sürüsü toplanmıştı. Gösterişsiz felsefe ile restoranın sahibi, yardımsever bir yaşlı, sağır ama mate çaydanlığı yeniymiş gibi temiz bırakan Dona Carolina, bir ayyaş, yerlilerden kanun kaçağına benzeyen biri, az çok normal sayılabilecek iki müşteri ve topluluğun yıldızı olan çatlak Dona Rosita, odadaki sohbet Rosita'nın şahit olduğu bir ölüm vakasının etrafında dönmekteydi. Anlaşıldığı kadarıyla elinde kocaman bir bıçakla zavallı komşusunun derisini yüzen adamı gören tek kişi Rosita'ydı. Dona Rosita, komşun hiç çığlık atmadı mı peki? Tabii ki attı. Adam diri diri derisini yüzüyordu. Bu kadarla da kalmadı, ardından dalgalar alsın götürsün diye kadını sahile kadar sürükledi. Bu kadının çığlıklarını duymak, bayım, insanın yüreğini parçalıyordu. Görmeliydiniz. Niye polisi aramadın Rosita? Niçin arayacakmışım onları? Senin kuzeninin derisinin yüzüldüğü zamanı hatırlamıyor musun? Şikayet etmeye gittim ve bana deli olduğumu, uyduruk hikayeler anlatmayı kesmezsen beni içeri tıkacaklarını söylediler. Bir düşünsene. Hayır, polislere bir daha hiçbir şey anlatmam. Sohbet, yöre sakinlerinden birine sağırlık, dilsizlik, felç gibi hastalıkları iyileştirmek için kendisine bahşedilen ilahi kudreti kullanan Tanrı'nın habercisine geldi ve bunun ardından ortalıkta bir tepsi dolaştırıldı. Görünüşe bakılırsa diğer işlere kıyasla bu iş fena sayılmazdı. El ilanları olağanüstü insanlar ise saftı. Buna karşılık Dona Rosita'nın gördüğünü iddia ederek anlattığı olaylarla kahkahadan kırılarak dalga geçiyorlardı. Doktorların bizi kabul edişleri pek dostça olmadı gerçi ama istediğimizi elde etmeyi de başardık. Yani Valparaiso Belediye Başkanı'na hitaben bir tavsiye mektubu vermeyi kabul ettiler bize. Yanlarından ayrılırken gerekli bütün nezaket formalitelerini yerine getirdik. Daha sonra belediye binasının yolunu tuttuk. İlk başta pis görünümümüz danışmadaki görevlide iyi bir izlenim bırakmadı. Ama içeri kabul edilmemiz için emir aldığı da belliydi. Oradaki sekreter bize cevap olarak hazırlanan İstir Adası'na giden son geminin de kalktığını, daha bir yıl boyunca yeni bir geminin gitmeyeceği için projemizin hayata geçirilmesinin imkansız olduğunu bildiren mektubun suretini bize gösterdi. Daha sonra bizi çok samimi bir şekilde karşılayan Doktor Molinas Luco'nun gösterişli bürosuna götürüldük. Adam sanki sahnede bir piyes oynuyordu ya diksiyonuna aşırı dikkat ediyor gibiydi. Yalnızca Şili'ye ait olduğunu kanıtlayarak İngilizlerden zorla aldıkları Easter Adası'ndan bahsederken çok heyecanlandı. Ardından teması kaybetmememizi tavsiye edip gelecek yıl bizi oraya götüreceğine dair söz verdi. Gonzales Videla'nın gelecek seçimleri kaybedeceğini üstü kapalı bir şekilde ima ederek, "Belki ben o zaman burada olmam ama halen Easter Adası Dostları Derneği'nin başkanıyım," dedi. Dışarı çıkarken danışmadaki adam köpeğimizi de beraberimizde götürmemizi hatırlattı ve bütün şaşkınlığımıza karşın salonun halısına işemiş ve o sırada bir iskemlenin bacağını kemirip durmakta olan bir yavru köpeği işaret etti. Köpek muhtemelen bizi takip etmiş, serseri görünümümüzden etkilenmiş ve teşrifatçı adam da onun bizim tuhaf kılığımızı tamamlayan aksesuarlardan bir parça olduğunu düşünmüştü. Her neyse, zavallı hayvan bizimle olan yakınlığı ortadan kalktığında kıçına tekmeyi yiyecek ve uluyarak dışarı fırlatılacaktı. Halen bir canlının mutluluğunun bizim varlığımıza ve himayemize bağlı olduğunu bilmek bizim için güzel bir duyguydu. Sonunda Şili'nin kuzeyindeki çölden denizden kurtulmaya karar verdik. Ve böylece kuzey limanlarından birine giden bir gemide beleşe yolculuk etme şansını bulabilmek için gemi şirketlerinin bulunduğu yere gittik. Gemilerden birinin kaptanı deniz yolu yetkililerinden yolculukta çalışma izni alabilmemiz halinde bizi götürmeye söz verdi. Fakat deniz yolu idaresinden aldığımız cevap elbette olumsuz çıktı ve ilk başa geri döndük. Alberto o sırada bana cüretkar planını açıkladı. Sessizce gemiye süzülecek, kimseye görünmeden ambarda saklanacaktık. Bunu kurtarmak için en uygun zaman geceydi. Daha sonra görevli tayfayı ikna etmemiz ve bekleyip ne olacağını görmemiz gerekiyordu. Gidip bu plan için kesinlikle çok fazla olan eşyalarımızı aldık. Arkadaşlarımıza derin bir üzüntüyle veda ettikten sonra limanın ana kapısına doğru gittik. Köprüleri attık ve deniz maceramıza koyulduk. Kaçak yolcular. Gümrükten kazasız belasız geçtik ve cesurca hedefimize yöneldik. Seçtiğimiz gemi San Antonio, limandaki hararetli faaliyetin en yoğun biçimde görüldüğü merkeziydi. Fakat küçük olduğundan vinçler ulaşsın diye rıhtımın dibine kadar yanaşması gerekmiyordu. Doklarla arasında birkaç metrelik bir mesafe bırakılmıştı. Güverteye çıkmak için geminin biraz daha rıhtıma yaklaşmasını beklemekten başka çaremiz yoktu. Bu yüzden çıkınlarımızın üzerine oturup dalgın bakışlarla uygun anın gelmesini beklemeye başladık. Gece yarısı vardiya değiştiğinde gemi rıhtıma yanaştırıldı ama pek de arkadaş canlısı bir adam gibi görünmeyen liman sorumlusu, insafsızca iskele tahtasının başında durup gemiye girip çıkanları denetlemeye başladı. Bu arada vinç sürücüsüyle arkadaş olmayı başarmıştık. Derdimizi anlatınca bize, bu adam tam bir piç kurusu olduğundan en iyi zamanı kollamamızı tavsiye etti. Böylece buharla çalışan bir alet olan vincin içerisinde sıcakta tüm bir gece sürecek olan uzun bir bekleyişe koyulduk. Güneş çıktığında halen çıkınlarımızla birlikte limandaydık. Gemiye binme umutlarımız tam tükenmek üzereydi ki onarılmış olan iskele verildi ve kaptan limana indi. San Antonio'nun artık karayla sürekli bir bağlantısı vardı. Vinç operatörü tamam işaretini verdiğinde hiçbir aksilik çıkmadan güverteye sızdık ve eşyalarımızla birlikte kendimizi görevlilerin bölümündeki tuvaletlerden birine kilitledik. O andan itibaren bütün yapmamız gereken ve sık sık birileri gelip tuvaleti kullanmak istediği için 6-7 kez yapmak zorunda kaldığımız şekilde genizden gelen bir sesle meşgul demek ya da 1-2 kez öksürmekti. Vakit öğlen olmuş, gemi denize yeni açılmıştı ama belli bir süredir tıkalı, kokusu arşa çıkmış ve olağanüstü sıcak olan tuvalet havamızı bozmuştu. Saat bir olunca Alberto midesinde ne varsa kusarak boşalttı ve akşama doğru saat 5'te açlıktan ölmek üzere olduğumuzdan ve ufukta yeni bir kara görünmediğinden dışarı fırlayıp kaçak yolcular olarak kendimizi kaptana takdim ettik. Bizi yeniden ve böyle bir durumda görmek onu çok şaşırttı. Ama diğer görevlilerin önünde bizi tanıdığını belli etmemek için önce bir göz kırptıktan sonra bağırmaya başladı. Yolculuk yapmak için bir gemiye izinsiz zıplamaktan başka bir şey yapmanız gerekmiyor mu? Bunun sonuçlarına nasıl katlanacağınızı hiç düşündünüz mü? Gerçek şu ki böyle bir durumu bir saniyecik olsun düşünmemiştik. Kaptan daha sonra kamarotu çıkarıp bize yapacak iş ve yiyecek bir şeyler vermesini emretti. İstikakımızı büyük bir iştahla yalayıp yuttuk. Ama iş olarak şu meşhur tuvaleti temizlemem gerektiğini öğrendiğimde yediklerim boğazımda kaldı. Kendisi patates soyma işine tayin edilen Alberto'nun sırıtışları arasında dişlerimi sıkarak aşağı inerken itiraf etmeliyim ki, şeytana uyup arkadaşlığa dair yazılmış ne kadar kural varsa bir kenara bırakmış ve yaptığımız işleri değiştirmeyi istemiştim. Bu dünyada adalet yok. Zaten üst üste yığılmış pisliklerin üstüne okkalı bir porsiyon da arkadaşım oturtuyor ve ben hepsini temizlemek zorunda kalıyorum. Gündelik işlerimizi görev bilinciyle yerine getirdikten sonra kaptan bizi yeniden yanına çağırttı. Bu sefer geminin gitmekte olduğu Antofagasta'ya vardığımızda herhangi bir aksilik çıkmasın diye hiç kimseye aramızda daha önce geçen görüşmeden bahsetmememizi tavsiye etti. Bize izindeki bir görevlinin kamerasını verdi ve kanasta oynayıp bir iki tek atmaya davet etti. İnsanı dinçleştiren bir uyku çektikten sonra kalktık ve bilenmiş bıçağın daha keskin işleyeceği düsturuna uyarak bilet paramızı faiziyle birlikte karşılamak üzere hararetle işe koyulduk. Öğlenleyin fazlasıyla iş yaptığımızı düşündük, akşama doğru ise dünyanın en tembellik bağımlısı çifti olduğumuz konusunda kesin bir fikir birliği içindeydik. İyi bir uyku çekmek, ertesi gün çalışmaya hazır olarak kalkmak, biraz da çamaşır yıkamak istiyorduk. Ama kaptan bizi yine kağıt oynamaya davet edince bütün iyi niyetli planlarımız suya düştü. Sabah olduğunda bizi dürterek uyandırıp işe koşmak, sevimsiz biri olan kamarotun neredeyse bir saatini alıyordu. Benim işim güverteyi parafinle temizlemekti. Bu iş bütün günümü alıyordu ve günün sonunda hala işi tamamlayamamış oluyordum. Şanslı piç Alberto ise hala mutfakta, mideye indirdiği şeylerin ne olduğuna pek bakmadan benden daha çok ve daha iyi beslenmekteydi. Bitmek bilmeyen bıktırıcı kanasta oyunlarından sonra gece demir trabzana dayanıp engin denizi, yeşilimsi beyaz pırıldayışları yan yana seyrediyorduk. Ama böylesi anlarda her birimiz kendi rüyalarının stratosferine kanat açmış, kendi düşüncelerimizde kaybolmuş oluyorduk. İşimizin ne olduğunu işte o anlardan birinde keşfettik. Bizim gerçek işimiz sonsuza kadar dünyanın bütün karayolları ve deniz rotalarını dolaşmaktı. Her zaman meraklı gözlerle kuytularda köşelerde gözümüze çarpan her şeyi incelemek, koklamak ama hep bağımsız olmak, herhangi bir yere kök salmaksızın ve derin sebepleri keşfetmeye yetmeyecek kadar az oyalanmak. Yüzeyde rastladığımız görüntüleri yeterli bulmak. Sohbetimiz denizin ilham ettiği duygusal zırvaların peşinde sürüklenirken, uzaklarda, kuzeydoğuda, Antofagasta'nın ışıkları bize doğru göz kırpmaya başladı. Gemimiz, Valparaiso'ya geri döneceğinden, kaçak yolcular olarak yolculuğumuz bitiyor, en azından bu maceramız sona eriyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 70.